Ayrım 20. Hapishane Defterleri. Antonio Gramsci. Sayfa 211. Fakat bir mit için yapıcı olmamak olanağı var mıdır? Ve Sorel'in sezgileri açısından bir araç, bir ayrım, bir bölünme. Dipnot. Sorel'e göre kendisi için sınıf olan proletarya, burjuva düzeniyle her türlü uzlaşmadan sakınmalıdır. Bu tutum politika alanında parlamentoculuğa karşı olma, ekonomi alanında da işçi kooperatifleri kurulmasıyla belirlenmelidir. Yine Sorel'e göre yalnızca emekçilerin kuracağı kooperatifler, işçi sınıfının kör içgüdüsünden akla dayanan bir sınıf ayrımını kavramasına etken olacaktır. Bu geçişte onun için yüceye doğru ahlaksal bir gelişmedir. Fakat bu bölünme bazen tehlikeye girer. Yönetici sınıflar artık yönetmeye cesaret edemedikleri zaman ayrıcalıklı durumlarından utanç duyarlar. Düşmanlarına el uzatmak için canla başla bir çabaya girişirler ve toplumdaki her çeşit bölünmeye karşı nefret duyduklarını ilan ederler. O zaman proletaryada bu bölünme düşüncesini sürdürmek daha da güçleşir. Oysa bunsuz sosyalizmin tarihsel rolünü oynaması olanaksızdır. Reflexions. Sayfa 279. Böylece Sorel'in felaket saydığı böyle bir durumun tasarlanması halinde burjuvazinin kavgacı gücünün azalmasına üzülmek gerekir. Çünkü proletaryayı bozmaya kalkışmaktadır. Böylece Sorel'in anlayışına göre düşman sınıfın yeniden güç tazelemesinden proletaryanın yeni bir dayanıklılık kazanması dileği beslenmelidir. İşte bu bölünmeyi diri tutabilmek içindir ki, genel grev düşüncesine Sorel en büyük önemi vermektedir. Genel grev öyle bir itici güce sahiptir ki, dokunduğu her şeyi kendi devrimci yoluna sürükler. Onun sayesinde sosyalizm her zaman genç kalır, toplumsal barışı gerçekleştirmek için yapılan girişimleri çocukça görünür. Burjuvalaşan yoldaşların kavgadan kaçışları, yığınların cesaretini kırmak şöyle dursun, onları baş kaldırmaya daha çok iter. Bir kelimeyle bölünme, hiçbir zaman kaybolma tehlikesine düşmemiş olur. Reflexions, sayfa 193. Adına kamusal iradeyi ilkel ve basit evresinde bırakabilir mi? Sadece oluşum halinde bulunduğu böyle bir evrede şiddet yoluyla, yani var olan ahlaksal ve hukuksal ilişkileri yıkarak bir etki yapabilir mi? Fakat bu basit kamusal irade, olumlu evrede çeşitli ve karşıt yönler izleyen özel iradeler arasında dağılıp kaybolmayacak mı? İşte gizli bir yapım, construction, metafizik değil, pratik olarak yani siyasal olarak bir parti programı olarak bir kabullenme olmadan yıkma ve inkar söz konusu olamaz. Bu durumda kendiliğindenliğin ardında salt bir mekaniklik, özgürlüğün özgür irade yaşam atılımı, ardında büyük ölçüde determinizm, idealizmin ardında da salt bir materyalizmin var olduğu düşünülmektedir. Çağdaş prens, mit prens, le mite prince, gerçek bir kişi, somut birey olamaz. Bir örgütten, bir toplumun karmaşık elemanlarından başka bir şey olabilir ancak. Bir örgüt içinde eylemde kendisini belli eden bir kuramsal irade somutlaşmaya başlamıştır. Bu eylem de zaten bir partiye bağlı olarak gerçekleşmiştir. Bu örgüt tarihsel gelişmeyle ortaya çıkmış bulunuyordu. Bu da siyasal partidir. Parti içinde evrenselliğe ve bütünleşmeye yönelik kamusal irade tohumlarının biriktiği ilk hücredir. Çağdaş dünyada yalnız hızlı, dolu dizgin bir gidiş zorunluluğuyla nitelenen bir tarihsel siyasal eylem, somut bir kişide mitleşmiş, mitiquement olarak cisimlenebilir. Hızlılığı zorunlu kılan büyük bir tehlikenin yaklaşmakta oluşudur. Bu açıkça bir yıldırım gibi tutkuları ve bağnazlığı alevlendiren, Condottiere'nin tanrısal niteliğini yok eden olayın eleştirici ve çürütücü etkisini sıfıra indirir. Bollinger'in serüveninde olduğu gibi. Fakat böyle ani bir eylemin yapısı gereği ne engin bir soluğu vardır ne de örgütleyici bir niteliği. Bu hemen her zaman yeniden onarma, restoration ve yeniden örgütleme, reorganization çeşidinden bir girişim olacak, yeni devletlerin ve yeni ulusal ve toplumsal yapıların kuruluşuyla kendini belli eden çeşitten bir girişim olmayacaktır. Machiavelli'nin Prensi'nde de bu böyle olmuştur. Burada yeniden onarım bir belagat unsuru olarak kendisini göstermiştir. Yani edebiyatça bir kavram olarak. Roma'nın kızı İtalya düşüncesini benimseyen ve Roma'nın dipnot mutlakiyetçi Büyük Fransa ve İspanya krallıklarının verdikleri örnekle birlikte Machiavelli'nin büyük bir birleşik İtalya'nın kurulması zorunluluğuna dayanan siyasal anlayışında eski Roma anısının da rolü olmuştur. Bununla birlikte şunu açıkça belirtmek gerekir ki Machiavelli edebiyat belagat geleneğine bağlı olarak düşünülemez. Hem sonra bu tema biricik ve egemen anlayış olmadığı gibi Machiavelli büyük bir ulusal devlet zorunluluğunu bundan çıkartmış değildir. Bundan başka Roma'dan esinlenmesi de göründüğünden daha az soyutçadır. Bu anlayış hümanizma iklimi içine oturtulursa bunun böyle olduğu iyice anlaşılabilir. Gramsci'nin notu. Düzenini ve güçlülüğünü yeniden kurma amacı güden bir anlayıştır bu. Bu çeşit girişimler yaratıcı, özgün olmayıp savunucu bir niteliktedir. Başka bir deyimle daha önceden var olan bir kuramsal iradenin gücünü yitirdiği, dağıldığı, son derece tehlikeli bir şekilde zayıfladığı ama bunun öyle kesin ve felaketli bir sonuç olmadığı, toparlanmasının ve güçlenmesinin gerektiği düşünülmektedir. Oysa öteki anlayışı benimseyenlere göre özgün bir tarzda yeni baştan, ex novo, somut ve akla uygun hedeflere yöneltilecek bir kamusal irade yaratılması söz konusudur. Elbette buradaki somutluk ve akla uygunluk henüz doğrulanmış olmadığı gibi etken ve herkesçe tanınmış bir tarihsel deneyin eleştirisinden geçmiş de değildir. Sorel'in mit anlayışının soyut niteliği Jacobin, dipnot, Jacobin kelimesi eğilip bükülmez cumhuriyetçi inançları ve sert eylem yöntemlerini anlatmakla birlikte Fransız devrimi Jacobinlerinin özellikle kırsal yöreler halkını merkezi Paris'te bulunan bir harekete cumhuriyetçi bir ordu kurulması yoluyla nasıl kazandıklarını da anlatır. İşte Gramsci bunun içindir ki tarihsel Jacobinliği bir kent-köy birliği olarak tanımlar. Ris, sayfa 155. Lenin, Pravda'nın 7 Temmuz 1917 sayısında çıkan Jacobincilik işçi sınıfını sindirmeye yarar mı adlı yazısında 20. yüzyılda Jacobinlik devrimci sınıfın proletaryanın yoksul köylülerin desteğiyle kuracağı egemenliktir. Böylece 18. yüzyılda Jacobinlerin gerçekleştirdiği büyük yapıtları meydana getirecektir. Bütün yapıtları C-25, Edition Sociales 1957. Gramsci, Machiavelli'de vaktinden önce gelmiş bir Jacobinlik görmekle onu Fransız devriminin peygamberi gibi göstermek istemiş değildi. Hele bir devrim kılavuzu gibi de düşünmemişti. Cola de Rienzo'nun askerleriyle çağdaş proletarya arasındaki nitelik ayrılığı üzerinde durmaya da gerek yoktur. Yalnız Gramsci, praksis filozofunun siyasal kavrayışını nitelendirirken Machiavelli'yi anmaktadır. O filozof ki zamanın siyasal sorunlarını berraklıkla ortaya koymuştur. Bu zamanda korporatif cumhuriyetçi devletle krallık arasındaki dönemdir. Machiavelli sayfa 160. Bundan başka praksis filozofu Gramsci'nin de kendisinde hissettiği ve Jacobinlere özgü dediği bir tutkuyla yeni bir siyasal örgütlenmenin gereğini dile getirmişti. Zamanının isterlerine uygun, Machiavelli'nin de dilediği siyasal değişim, Egidio Colonna'nın ya da Erasmus'un önerdiği gibi bir Hristiyan hükümdarın erdemleri sayesinde değil, bir eyalete girmek için o eyalet halkının sevgisine gereksinme duyan örgütleyici bir hükümdarın, hükümdar bölüm 3, virtüsüyle gerçekleşecektir. Böyle bir hükümdar terörü sürdürerek değil, kamusal bir iradenin doğmasını sağlayarak egemen olma kaygısındadır. İşte bu kamusal irade temeli üzerindedir ki bir vivere civile kurmak olanağı vardır. Arte della guerra'da savaş sanatı önerilen Milis örgütünü aydınlatan bu vivere civile anlayışıdır. Siyasete yabancı bir halkı, yeni milis kuvvetini hem baskı altında olan hem de gönül hoşluğuyla benimseyen yurttaşlar oluşturmaktadır. Yeni milis, iyi yasalar, buoni ordine üzerine kurulmuş yeni bir devlete bağlıdır. İyi yurttaşlar isterse geleneksel olarak orduya sığınan şüpheli kişileri dışına iter. Hükümdarın buyruğu ile milise alınan yurttaşlar ne tamamıyla zorla ne de kendi isteğiyle gelmelidir. Hükümdara karşı duydukları korku onları çekmeli ve onlar askerlik yaşantısının zahmetinden çok hükümdarı öfkelendirmekten ürkmelidirler. Bu ulusal milisi önermekle Machiavelli, paralı askerlerden kurulu orduyu kötülemiş oluyordu. Sanat olarak savaşı da. Başka bir deyimle en aşırı biçimiyle bireyciliği ve anarşiyi doğuran siyaset dışı kalmışlığı apolitizme de suçlamaktaydı. Gramsci Machiavelli'nin kişiliğinde zamanın anlayışı çerçevesinde bir siyaset adamı kişiliği görür. O bu kişilikle zamanın ilerici isteklerine cevap vererek siyaset dışı kalmaya, İtalyan bireyciliğine, bölgeciliğe karşı mücadele etmekteydi. Machiavelli salt bir teknikçi olarak değil bir siyaset adamı olarak savaşı incelemiştir. Orduyu örgütlemek, Machiavelli'ye göre hükümeti örgütlemek hem baskı yanı hem de gönül hoşluğuyla benimsenen yanıyla örgütlemektir. Onun tasarladığı ordu köylü piyadelerle bir at alabilen zengin şehirlilerden oluşur. Birbirinden ayrı olmakla birlikte köylüler ve burjuvalar aynı ordunun içinde erirler. Eski Romalılarda olduğu gibi barış yurttaşları sivil yaşama kavuşturur. Savaş hükümdar için yerine getirilen bir ödevden başka bir şey değildir. Ama milis, ulusal yaşamı tedirgin etmez, yurttaşları işlerinden ayırmaz. Barış zamanı biricik yükümlülük, bayram günleri talim yapmak üzere bir araya gelmektir. Bu da memlekete de, halka da zararı olmayan bir alışkanlıktır. Gençlere yararlıdır bile. Bayram günlerini utanç verici bir aylaklıkla meyhanelerde geçirme yerine bu askerlik talimlerinin görüntüsü pek hoştur gençler için. Savaş Sanatı 1. Kitap. Machiavelli'nin çok beğendiği İsviçrelilerde olduğu gibi spor niteliği taşıyan askerlik talimlerinin eğitimci bir rolü vardır. Bunlar özellikle vatan düşüncesinin temeli olan toplum ruhunu güçlendirir. Yeni milisin örgütlenmesindeki amaç bütün yurttaşlarda, köylü yığınları da içinde olmak üzere devlete bağlılık yaratmaktır. Bu da aslında siyasal olan hem de gönül hoşluğuyla benimsemekten oluşan ve yukarıda anlatılmış olan ince ilişkiyi kurmakla başarılır. Jacobinslere karşı duyduğu hınçla ki ahlaksal bir nefret şekline girmektedir, kendisini açığa vurmuştur. Oysa bunlar Machiavelli'nin prensinin keskin çizgili örnekleri olmuşlardır. Çağdaş Prens kitabı yazılırsa bunun için bir bölümü bu terimin tarihsel olarak taşıdığı ve bir kavram olarak taşıması gereken anlamıyla Jacobenliğe ayrılmalıdır. Böylece hiç olmazsa bazı cepheleriyle yeni, özgün bir yaratış olan bir kamusal iradenin nasıl oluştuğu ve işlediği aydınlatılmış olur. Bundan başka kamusal iradenin ve genellikle siyasal iradenin çağdaş anlamıyla tanımlanması gerekir. Bu tanımlamada tarihsel zorunluluğun işleyen bilinci olan irade, gerçek ve etkin tarihsel dramın baş aktörü olarak gösterilmelidir. İlk bölümlerden biri gerçekten de kamusal iradeye ayrılmalı ve sorun aşağıdaki tarzda ortaya konulmalıdır. Ulusal, halkçı bir kamusal iradenin doğmasına ve gelişmesine elverişli koşulların bulunduğu ne zaman söylenebilir? Bunun ardından incelenen ülkenin toplumsal yapısının tarihsel, ekonomik bir çözümlenmesi yapılmalı ve bu iradeyi canlandırmak için yüzyıllar boyunca yapılan girişimleri ve birbiri ardınca uğradığı başarısızlık nedenleri bütün canlılığı ile gösterilmeli. Machiavelli'nin zamanında neden İtalya'da mutlakiyetçi krallık kurulamamıştı? Roma İmparatorluğuna dil, aydınlar ve bunun gibi sorunu çıkmalı. Orta Çağ komünlerinin dipnot Orta Çağ'da belirli koşulların etkisiyle Avrupa çapında meydana gelen büyük bir hareket sonucu şehirler hukuk ve politika açısından özerk bütünler oldu. İtalya'da bu şehirlerin otoriteleri dolaydaki kırsal bölgeye kadar yayılmıştı. Bu kitabın ileriki sayfalarında ekonomik korporatif evre olarak komünle İtalyan aydınlarının rolü üzerinde notlar bulacaksınız. Dil sorununa değinmekle Gramsci ulusal soruna bağlı çok önemli bir sorunu da dile getirmiş olmaktadır. Orta Çağ'da tüm kültürü tekeline almış olan Roma Katolik Kilisesi Latinceyi zorla benimseterek halk diliyle Lingua Vulgare yazılmış bütün edebiyat yapıtlarına değer verilmemesine yol açmıştı. Dante 1265-1321 halk dilinin Floransa'daki soyluluğunu savunarak ilahi komedi Divine Commedia'yı bu dille yazdı. İtalyan aydınlarının kozmopolitliği yüzünden edebiyat dili İtalyan saraylarının ve yabancı sarayların dili örneklerine Dante, Petrarca, Boccaccio bağlı kalarak çeşitli bölgesel diyaleklerle karışık olarak bilgince ve tumturaklı bir dil niteliği göstermekteydi. 19. yüzyılda bu sorun ivedilikle çözüm bekleyen durumunu sürdürmekteydi. Manzoni bunu ele aldı. Dil üzerinde bilimsel bir incelemeyle yetinmeyerek herkesin anlayacağı bir İtalyanca ile Nişanlılar adlı romanını yazdı. İşlevini Katolikliğin anlamını kavramalıdır. Bunun için bütün İtalyan tarihinin sentetik ama doğru bir taslağını çıkarmak gerekir. Ulusal, halkçı bir kamusal irade yaratma yolunda yapılan girişimlerin birbiri ardınca gelen başarısızlıklarının nedenini komün burjuvazisinin dağılışından sonra oluşan belirli toplumsal grupların varlığında, Katolik Kilisesi'nin merkez olmasında ve Kutsal Roma İmparatorluğu'nun dipnot, Orta Çağ'da oldukça yaygın bir düşünce vardı. Bu da Büyük Roma İmparatorluğu'nun bir bölümüyle de olsa Papa'nın taç giydirdiği Alman hükümdarlarının yönetiminde yeniden kurulmasıydı. Alman İmparatorları sülalesinin ilki 912'de taç giyen Saksonya hükümdarı Otton, sonuncusu da 1806'da imparatorluktan çekilen ikinci Franco idi. Fakat 1. Otton, Batı İmparatoru, Charlemagne'nin varisi olduğunu ileri sürdüğü için Kutsal İmparatorluğun kökeni 800 yılına Charlemagne'ye Papa 3. Leo'nun taç giydirdiği yıl kadar çıkar. İmparatorlukta sadece ruhani iktidarla sınırlı kalmak, kardinallerin atanmasıyla ilgili çatışmalar, aforozlar, istemeyen papalar arasındaki kavgalar, Orta Çağ'da İtalya'yı Guelf, tüm yönetimin papada olmasını isteyenler ile Ghibellin, papayı din işleriyle sınırlandırmak isteyenler arasında ikiye böldü. Ghibellinlerin ezilmesinden sonra da Guelfler ak ve kara olmak üzere ikiye bölünmüştü. Kara Guelfler Ghibellinlerin davalarını savunuyorlardı. Yetkilerini elinde tutması bakımından İtalya'nın uluslararası işlevini yansıtan öteki gruplarda aramalıdır. Bu işlev, fonksiyon ve ondan ileri gelen koşullar bir iç durumu belirtir ki buna ekonomik korporatif adını verebiliriz. Yani siyasal olarak feodal toplum ilişkilerinden en kötüsü, en az ilerici, en durgun olanı. Bu rejim etkin bir Jacobence güçten yoksun olduğu gibi hiçbir zamanda bunu elde edemez. Bu güç başka uluslarda ulusal, halkçı, kamusal iradeyi canlandırarak çağdaş devletleri kurmuştu. Son olarak şu sorulmalıdır. Bu iradeye elverişli koşullar var mı? Ya da bugün bu koşulların düşman güçler arasındaki oranı nedir? Geleneksel olarak düşman güçler toprak aristokrasisi ve daha genel bir deyimle tümüyle toprak mülkiyetiydi. Bu düzenin İtalya'daki özel biçimi de kırsal burjuvazidir. Bu sistemin niteliği de bir sınıf olarak komün burjuvazisinin çağdaş zamanlara kalıtı olan asalaklıktı. Yüz şehir suskun şehirler. Olumlu koşullar sanayi üretimi alanında elverişli bir gelişme kazanmış olan şehirlerdeki toplumsal gruplardı. Bu gruplar belirli bir tarihsel, siyasal kültüre erişmişlerdi. Böyle köylü çiftçi yığınları siyasal yaşamı aynı anda kaplamazlarsa hiçbir ulusal halkçı kamusal irade oluşamaz. Machiavelli'nin bu anlayışında vaktinden önce gelen bir Jacobenlikle ulusal devrim görüşünün az çok verimli, tohumu gizlidir. Tarih 1815'ten beri geleneksel sınıfların uluslararası pasif bir denge sistemi içinde ekonomik korporatif iktidarı tutundurabilmek için bir kamusal iradenin oluşmasını önlemek üzere harcadıkları çabayı göstermektedir. 20. ayrımın sonu. Sayfa 218.